Ayırım 15, sayfa 99, bölüm 12. Duncan Hapley. Metabolizma testlerini yaptırmak için bürodan zorlukla izin aldı. Kirk, Pinchley'in takındığı tavırdan aslında kendisinden kurtulmak istediklerini de anladı bu arada. Çene katmerlerinden ikisi gitmiş, elmacık kemikleri yıllardan sonra yeniden ortaya çıkmış, yüzündeki diğer kemikler de belirginleşmiş bir şekilde izin istediği zaman Pinchley, "Kahretsin, git," demişti. Bütün büronun bildiği, işlerin bozuk gittiği zamanki ses tonuyla. Billy'nin eskiden koca göbeğinin bulunduğu bölgeye bakarak da dilediğin kadar izin alabilirsin dedi. 3 gün yeterli demiş olmasına rağmen şu anda Barker'ın kahvesinden telefon ederek sürenin uzayabileceğini söylemekteydi. Ama sadece araştırmalar için değildi istediği izin. Aklına o anda gelen fikri yeniden benimsedi. Bu bir umut değildi, belki de. Ama gene de bir şeydi. Ne kadar zaman gerek diye sordu Pinchley. Tam olarak bilemiyorum. 2 hafta kadar, belki de bir ay. Karşı taraftaki bir an sessizlikten Pinchley'in sözlerinin ardındaki anlamı araştırdığını sezdi. Demek istediğim, Kirk bir daha asla geri dönmeyeceğim. Sonunda kanseri teşhis edebildiler. Artık ağrı dindiriciler, morfinler, ışınlar başlayacak. Bundan sonra beni başımda saten yastık, uzun bir ahşap kutunun içinde görebilirsin ancak. Çok korkarsan belki de Meksika'ya kaçar, cenaze masraflarını da size ödetirim. 6 haftadır artık korkmayan Billy cevapladı düşüncelerini. Benim demek istediklerim bu değil. Allah kahretsin, ölmeyeceğim daha, yaşamak istiyorum. Fark etmez Billy, Hood davasını Ron Baker'a devrederiz. Olur biter. Diğer davalarda bir süre için ertelenir. Siktir, Kirk. Bugün elimdeki tüm davaları başkalarına vereceğini biliyorum. Daha geçen hafta elimdeki işleri başkalarına devretmeye başlamadın mı? Ne bok yemeye telefon etti geçen? Ronda, John Gaz'ın dosyalarını nereye sakladığımı sordu o zaman. Davaları şimdilik askıya alabileceğin fasarya canım. Pantolon askısı gibi. Tereciye teras atma, Kirk bebek. John Gaz'ın evraklarını almıştır artık demeyi kendine yediremediği için evrakların eline geçmesi için gerekli girişimde bulunurum, Kirk dedi. Elimden gelecek bir şey olursa, bir şey var. Fırsatı kaçırmadan araya girdi. Ama oldukça zor bir iş. Nedir? Sesinde temkin belirginleşmişti. Bahar başındaki olayımı, kazayı anımsıyorsun değil mi? Evet. Çarptığım kadının bir çingene olduğunu da biliyorsun. Evrakta yazıyordu. Sanırım bir tarikata mensuptu. Burada Fairview'un dışında bir yerde kamp kurmuşlardı. Orada nakite ihtiyacı olan bir çiftçiyle anlaşmışlardı. Dur bekle bir dakika. Ses tonunun hırçınlaşarak deminki matem havasından kurtulması olumlu bir adımdı. Billy gülümseyerek herifi elde ettiğini düşündü. 45 yaşındaki kafalı Şişko Pinchley'i eline sarı not kağıdını ve ince uçlu Parker'ını alırken takındığı tavırla inandırdı kafasında. Evet, kimdi o çiftçi? Anchester. Lars Anchester. Kadına çarptıktan sonra kadının adı ne? Halleck gözlerini kapatarak anımsamaya çalıştı. Mahkemeden bu yana adını aklına getirmemişti hiç. Garip. Lemke diyebildi sonunda. Adı Susanna Lemke. Lemke mi? P yok. Tamam. Kazadan sonra Fairview'den kovuldular. Raintree'ye gittiklerini biliyorum. Oradan nereye gittiklerini araştırabilir misin? Şu anda nerede olduklarını öğrenmek istiyorum. Masrafları cebimden öderim. Tabii dedi Pinchley'in şeyle. Kuzeye, New England tarafına gittilerse izlerini bulabiliriz. Ama güneye, Jersey taraflarına gittilerse bilemem. Amme davası açılma ihtimalinden mi çekiniyorsun Billy? Onlar halledildi ama kadının kocasıyla görüşmem gerek. Tabii kocası oysa. Oh diyen Pinchley'in düşüncelerini sanki adam yüksek sesle açıklamışçasına okuyabiliyordu. Billy Halleck yediği boku temizlemeye çalışıyor. Herife para verip özür dileyecek. Kim olduğunu söyleyerek kendisine bundan sonra yardım edebileceğini anlatacak. Teşekkür ederim Kirk. Gereksiz diye geldi cevap karşıdan. İyi olmaya çalış, başka bir şey düşünme. Tamam diyerek kapattığında kahvesi çoktan soğumuştu. Fairway polis karakolunda artık işlerin komiser yardımcısı Rand Foxworth tarafından yürütüldüğünü öğrenince çok şaşırmadı. Adamın kendisine aşırı iltifatlarla karşılaması ve gelen evrak kutusunun gideceklerden dolu olması gözünden kaçmadı Halek'in. Üstelik üniforması çok düzgün olduğu halde gözleri kan çanağıydı. Birden çok kişiye aynı cevabı vermiş olmanın getirdiği alışkanlıkla Hopley biraz nezleymiş, dedi Haleke. Birkaç gündür gelmiyor. Demek öyle. Ya nezleymiş. Fakat bakışlarındaki gizem Halek'in başka anlamları çıkartmasına yol açtı. Telefonu açan kız, Houston'un yanında bir hastasının olduğunu söyledi. Çok acil bir durum olduğunu söyleyin. Onunla çok kısa görüşmem gerek. Aslında karşılıklı konuşmak daha rahat olacaktı. Ama Halek tüm kenti arabayla kat etmeyi yedirememişti gözüne. O anda eskiden şişmanlıktan yapamadığı bir şekilde karakolun karşısındaki telefon kulübesinin içinde çömelmiş, istediği insanın sesini duymayı beklemekteydi. Sonunda Houston çıkabildi telefona. Sesi sakin, samimiyetten uzak ve biraz da telaşlıydı. Gizli anlamları çözmekle usta olan ve de ses tonundan aslında söylemek istenip de gizlenen lafları ortaya çıkartabilen Halek olayı sezdi. Artık benim hastam değilsin bile. Sen de beni çok sinirlendiren onarılmaz bir değişim görüyorum. Buna ne reçete yazılabilir ne de teşhis koyabilirim. O zaman seninle meşgul olmanın anlamı da kalmıyor. Seninle bir miktar golf oynadık ama kimse arkadaş olduğumuzu iddia edemez. 200 bin dolar değerinde doküman istediğim zaman metrelerce sayfa dolduracak olan bir araştırıcı bilgisayarım var. Hem de Sony. Ama sen başıma çıktın. Kahredici hastalığınla beni çaresiz bir 17. yüzyıl kasaba doktoru yerine koyarak teşhisi imkansız bir hastalığa yakalandın. Bütün gururumu, böbürlenmemi yıktın. Ben de artık seninle uğraşamıyorum. Senden ellerimi çektim. Bundan sonra ancak seni tabutunun başında ziyarete gelebilirim. Tabii o gün randevu defterim dolu olmazsa. Modern tıp, diye mırıldandı. Ne dedim? Billy, lütfen konuşmayı kısa kes. Avukatım aradı, çok hastaymış. Seni başımdan savmak istemiyorum ama sabahtan beri başımı kaşıyacak vaktim yok. Sadece bir tek soru soracağım Mike. Duncan Hopley'in nesi var? Aralarında 10 saniyelik kesin bir sessizlik oldu. Seni böyle düşürmeye iten nedir Billy? Karakolda yok. Rand Faxford nezle olduğunu söyledi. Ama ağzından çıkana kendisi de inanmıyordu. Yeni bir suskunluk başladı. Bir avukat olduğu için sana mesleki sır veremeyeceğimi hatırlatmak istiyorum. Bu konuyu sana açıklayıp kendimi dar ağacına astırmam. Eğer çekmecende duran şişelerin de içinde ne olduğu ortaya çıkarsa dar ağacına gene gidersin. Sessizlik çok uzun geldi Billy'ye. Houston yeniden konuşmaya başladığında sesindeki hırsla karışık korku apaçık belli olmaktaydı. Bu bir tehdit mi? Hayır, diye cevapladı. Sadece Hopley'in nesi olduğunu öğrenmek istiyorum ve bu konuda çok ciddiyim. Niçin öğrenmek istiyorsun? Tanrım, amma kalın kafalısın, anlamıyor musun? Hopley'in hastalığı konusunda en ufak bir... Son bir ay içinde Fairview'de 3 ayrı garip vakayla karşılaştın. Bunlar arasında bir bağlantı kuramıyor musun? Tamam, üçü de birbirinden farklı hastalıklardı. Ama şimdiye kadar hiç karşılaşılmamış, adını hiçbirimizin koyamadığı hastalıklar. Gene de 3 vakada gariplikten ötürü birbirine bağlantılıydı. Acaba başka bir doktor, örneğin burnuna günde 50 dolarlık kokain çekemeyen biri, bu üç olayın bağlantısını çözemez miydi? Burada dur işte, bekle bir dakika. Hayır, beklemem. Bana neden öğrenmek istediğimi sorduğun için anlatacağım sana. Sürekli kilo veriyorum. Günde 8000 kalori tıkınsam bile devamlı erimekteyim. Corey Rosington garip bir deri hastalığına yakalandı. Karısı timsaha dönüştüğünü söylüyor. Mayo kliniğindeymiş. Şimdi Duncan'ın nesi olduğunu ve başka böyle garip bir vakayla karşılaşmadığını öğrenmek istiyorum. Billy, aklında ne var bilmiyorum ama sanki çılgınca bir fikre kapılmışsın gibi geliyor. Hayır, böyle bir şey yok ve gerçekten öğrenmek istiyorum. Sen söylemezsen başka bir yoldan ortaya çıkaracağım bu işi. Dur bir dakika. Eğer gerçekten bu konuyu konuşacaksak İçeriki telefona geçmem gerek. Orası daha güvenli. Tamam. Houston Billy'yi beklemeye alırken telefonda klik diye bir ses geldi. Telefon kulübesinde ter içinde çömelmiş, acaba Houston'un davranışı mı kendisini bu kadar heyecanlandırdı diye düşünüyordu. Almaç'tan yeni bir klik geldi. Orada mısın Billy? Evet. Pekala, diye başlayan sesinde can sıkıntısı vardı. İçini çekerek Duncan Hapley'de onulmaz akneler başladı. Billy ayağa kalkarak kulübenin kapısını açtı. İçerisi birden çok sıcak gelmişti. Akne mi? Sivilceler, çıbanlar, kara noktalar. Memnun musun duyduğuna? Peki başka hasta? Yok ve de akneler benim ihtisasım dışında. Bir anda Stephen King'in romanlarında rastlanan olay yaratmaya kalkıştın. Ama yok böyle bir şey. Duncan Hapley geçici bir hormon dengesizliği geçiriyor. Ayrıca ilk defa da değilmiş bu cilt problemleri. Varmış eskiden beri. Çok mantıklı. Ama Carrie Rosington'ın timsaha benzeyen vücudunu ve William G. Halleck'in de iskelete dönüşmüş görüntüsünü eklersen yeni bir Stephen King romanı yazmaya başladığımı yinelersin, değil mi? Houston nezaketle seninki metabolizma ile ilgili. Carrie'yi bilemiyorum. Garip vakalara ben de diye sürdürdü. Rastladın, biliyorum diyerek araya girdi Billy. Bu kokain torbasını mı 10 yıldır aile doktorluklarını yapmıştı? Tanrım, bu muydu biricik gerçek? Son zamanlarda Lars Anchester'ı gördün mü? Hayır dedi sabırsızca. O benim hastam değil. Galiba tek bir soru soracağını söylemiştin. Tabii ki senin hastan olamaz diye geçirdi aklından. Faturalarını zamanında ödemediği için değil mi? Senin gibi birinin de pahalı zevkleri olan birinin de beklemeye tahammülü olamaz. Bu gerçekten sonuncusu Duncan Hapley'i en son ne zaman gördün? 2 hafta önce. Teşekkürler. Bir dahaki sefere randevu aldı ara. Diyerek kabaca ekleyerek kapattı Houston telefonu. Polis şefi tabii ki Fairview'da oturmuyordu. Ama Ribon Marker civarında güzel bir New England tarzı evi vardı. İyi para alıyordu herhalde. Billy arabasını yolun kenarına park ederek çıktı ve kapıyı çaldı. Cevap yok. Bir daha çaldı. Gene cevap yok. Zile dayadı parmağını. Gene içeriden ses yok. Garaja gidip ellerini gözlerinin etrafına siper yaparak içerisini gözledi. Hapley'in mütevazi Volvo'su içerideydi. Plakası FV1'di. Başka bir araba yoktu yanında. Bekardı Hapley. Tekrar kapıya dönerek yumruklamaya başladı. İçeriden kaba bir defol git sesi yükseldiğinde yaklaşık 3 dakikadır kapıyı yumrukladığından kolları yorulmaya başlamıştı. Aç kapıyı, seninle konuşmam lazım diye bağırdı. Cevap gelmedi. Bir dakika kadar sonra yeniden kapıyı yumruklamaya başladı. Gene sesi kesilmişti. Yumruklamayı bir an kesince kapının ardından bir hareket sezdi. Gözlerinin önünde Hapley'in kapının ardında durmuş, istenmeyen misafirinin gitmesini beklediğini canlandırdı. Gidip de kendisini huzur içinde bırakmasını veya bugünlerde Hapley'in huzur içinde ne kelimesi varsa başkaca, acıyan yumruğunu ovdu. Hopley, orada olduğunu biliyorum diye başladı sakin bir sesle. Bir şey söyleme, sadece beni dinle. Ben Billy Halleck. 2 ay kadar önce bir kazaya bulaştım. İhtiyar bir çingene karısıydı. Kapının ardından bir hareket geldi. Ayak sürmesi gibi. Ona çarpıp öldürdüm. Şimdi sürekli zayıflıyorum. Rejim falan da yaptığım yok. 38 kilo kadar verdim. Eğer durmazsa canlı cenazeye döneceğim. Carrie Rosington, hakim Rosington, mahkemeye baktı ve beni suçsuz buldu. Onda da garip bir cilt hastalığı başladı. İçeride hayretle iç çekildi. Şimdi Mayo Kliniği'nde tedaviye yatmış. Doktorlar kanser olmadığını söylemişler ama ne olduğunu da anlamamışlar. Rosington kanser olmayı yeğliyormuş. Bu bilinmeyen hastalığa yakalanmış olmaktansa. Billy güçlükle yutkundu. Bir şey batıyordu boğazına. Bunlar çingene büyüsü Hopley. Saçma geldiğini biliyorum ama gerçek bu. Bir ihtiyar adam vardı mahkemeden çıkınca. Benim suratımı elledi. Rosington'a da değmiş. Karısıyla Raintree bit pazarındayken. Sana da değdi mi Hopley? Uzun, upuzun bir sessizlikten sonra posta deliğinden kötü haber dolu bir mektup gibi. Tek bir kelime çıktı. Evet. Ne zaman nerede? Yanıt yok. Hopley, çingeneler Raintree'den ayrılıp nereye gittiler biliyor musun? Yanıt yok. Seninle konuşmam gerek Hopley. Aklımda bir fikir var. Bence artık elinden bir şey gelmez diye bir fısıltı geldi kapının ardından. Artık çok geç. Her şey çok ilerledi. Gene aynı sıkıntı dolu bir iş çekiş. Bir şans. Umutla konuştu Billy. Artık senin için hiçbir şeyin anlamı kalmayacak kadar mı kötüsün? Yanıtlı yok. Billy umut verici başka fikirler düşünmeye çabaladı. Bulamadı. Besbelli Hopley onu içeri almayacaktı. Arkasını dönüp gitmeye hazırlandığı anda kilit döndü. Billy kanatla çerçeve arasındaki aralığa baktı. İçeriden gene ayak sürme sesi gelmeye başladı. Bu kez uzaklaşmaktaydı Hopley kapıdan. Bir anda ensesindeki, kollarındaki ve sırtındaki tüylerin ürperdiğini hissetti. Neredeyse gerisin geri kaçacaktı. Hopley boş ver. Birisi mesela Kirk Pengley çingeneleri bulabilir. Boş geç Hopley'i. Onun neye benzediğini görmene gerek yok. Ayırım sonu, sayfa 107. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kirk. K-I-R-K. Pengley. P-E-N-S-C-H-L-E-Y. New. N-E-V. England. E-N-G-L-A-N-D. Jersey. J-E-R-S-E-Y. Rant. R-A-N-D. Foxford. Foxworth. Stephen King. Stephen King. Ribbonmacher. Ribbonmacher.